Ayrım 3. Yetişin Gençler. Selçuk Şirin, sayfa 30. Ergenlik ne zaman bitiyor? Ergenliğin bitişi konusunda elimizde başlangıcında olduğu gibi gözle görünür bir gösterge yok. Ayrıca yaşa göre de bir sonuca varmamız mümkün değil. Ergenliğin bitişini biyoloji değil, kültürel ortam belirliyor. Ergenlik kabaca gençlerin kariyer sahibi olmalarıyla ya da eş bulup kendilerine ait bir yuva kurmalarıyla sonuçlanıyor. Daha evvel ifade ettiğim gibi eş bulmak artık eskisi gibi yetişkinliğe geçiş kriteri sayılmıyor. Zira pek çok genç artık yalnız başına da anlamlı bir yetişkin hayatı kurabiliyor. O nedenle ergenliğin ne zaman biteceğini biyolojiden ziyade toplumların ekonomik durumu, eğitim olanakları ve kültürel değerleri belirliyor. Kimi toplum gençlere hayata yetişkin olarak devam etme konusunda baskı yaparken, kimi toplum gençleri ergenliklerini doya doya yaşamaları için özgür bırakıyor. Bu anlamda ergenliğin bazen zorunlu olarak erken bitirildiğini de not etmeliyim. Bu durumun en acı örneklerinden biri daha buluğ çağına adım atar atmaz evliliğe zorlanan çocuklar elbette. Gelişimden kastımız nedir? Ergenlik ya da yetişkinlik dediğimizde aslında insan gelişiminin temelini oluşturan birbiriyle ilintili üç farklı alandan söz ediyoruz. Fiziksel olarak gelişim, zihinsel ya da bilişsel alanda gelişim ve sosyal duygusal alandaki gelişim. Fiziksel alan aslında ergenlik döneminin başlangıçta en hareketli olan alanı. Ergenlikle birlikte önce hormonal sonra gözle görünür anlamda bedensel olarak insan vücudu hızlı bir değişime girer. Gelişimi inceleyeceğimiz ikinci alan bilişsel yani zihinsel gelişim. Her ne kadar okul öncesi dönemde olduğu kadar hareketli olmasa da ergenlik insan beyninde ve düşünce tarzında oldukça ciddi değişimlerin gerçekleştiği bir dönem. Gelişimi inceleyeceğimiz üçüncü alan olan sosyal ve duygusal gelişim alanı ise ergenlikte en hızlı değişim gözlediğimiz bir alan. Ergenlik denince akla kimlik arayışı geldiği için pek çok gençlik çalışması ergenliği bu alandaki değişimle tarif eder. Dolayısıyla biz de bu kitapta sosyal ve duygusal alandaki gelişime önemli bir yer vereceğiz. Doğuştan mı, sonradan mı? Gelişim psikolojisine biraz merak saran herkesin bildiği gibi ne zaman insan gelişimine dair bir konuyu anlamaya çalışsak ilk soracağımız sorulardan biri nature versus nurture yani doğuştan mı sonradan mı olur? Konumuz ister zeka olsun ister kişilik. İnsan gelişimine dair her konuda aynı soruyu sorabiliriz. Doğuştan mı sonradan mı? Hal böyle olunca biz de kitapta gençlerin gelişimini incelerken bu soruyu soracağız. Ancak başlangıçta şu kadarını ifade etmek isterim. Hiçbir şey ne tamamen doğuştan genetik olarak belirleniyor ne de tamamen sonradan çevre tarafından. İnsana dair aklınıza gelecek her gelişim özünde genetik ile çevrenin etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Bazı alanlarda doğuştan faktörlerin, bazı alanlarda sonradan ortaya çıkan çevresel faktörlerin önemi artıyor olabilir elbette. Örneğin fiziksel gelişimde genetik faktörler baskın gelirken, sosyal ve duygusal gelişimde çevresel faktörlerin önemi artıyor. Ancak her iki uç alanda bile sadece genetik ya da sadece çevre diyemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki örneğin insan boyu gibi genetikle belirlenme oranı yüksek olan bir alanda bile beslenme alışkanlıklarının, kritik gelişme dönemlerindeki fiziksel aktivitelerin etkisi olabiliyor. Aynı şekilde sosyal ve duygusal gelişimde her ne kadar çevresel faktörlerin önemi fazla olsa da doğuştan gelen insan mizacına dair bir takım özelliklerin son derece etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu kitapta gençlerin gelişimini 3 farklı alanda inceleyecek hangi genetik ve çevresel faktörlerin bu gelişimi desteklediğini ortaya koyacağız. Gençleri anlamak için ekosistemleri anlamak gerek. Literatürde ergen ve beliren yetişkinlik gelişimine dair pek çok kuramsal yaklaşım var. Bu yaklaşımların pek çoğu yukarıda ifade ettiğim 3 gelişim alanından yalnızca birini açıklamaya yönelik olarak geliştirilmiş. Bu bağlamda Erikson'un 1968 kimlik odaklı yaklaşımını, Piaget'in zihinsel gelişim odaklı yaklaşımını ve pek çok spesifik yaklaşımı kitapta yeri geldikçe inceleyeceğiz. Ancak bu giriş bölümünde tüm kitap boyunca takip edebileceğimiz ve sizlerin de gençleri anlamak için pratik olarak elinizin altında bulunması gereken Yuri Bronfenbrenner'in 1979 ekolojik gelişim modelini tanıtmak istiyorum. Adı üstünde bir teori değil, model. İlki açıklar, ikincisi betimler. İlki neden ve niçin sorularına, ikincisi nasıl sorusuna yanıt verir. Muhakkak başka yerlerde de sıkça görmüş olabileceğiniz, benim diğer kitaplarımda da andığım bu modelin güzel tarafı, insan gelişimini hem biyolojik hem de çevresel faktörlerle betimliyor olması. Ekolojik modele göre gençlerin gelişimini anlamak için bir taraftan erken yaştan itibaren başta biyolojik faktörlere odaklanmak, bir yandan da çevresel faktörleri dikkate almak gerekiyor. Erken yaşta etkin olan ailenin yerine ergenlikte arkadaş çevresi alıyor. Bu bağlamda Bronfenbrenner'in mezosistem dediği okul aile iş ortamı arasındaki ilişkiler son derece belirleyici. Aynı şekilde sadece ebeveynin değil, onların arkadaş, eş, dost çevresinin de etkisi ergenlikle birlikte çocuğun hayatında bir iz bırakıyor. Bu duruma ileriki bölümlerde sosyal sermaye kavramını anlatırken tekrar döneceğiz. Zira sadece ailenizin eğitimi ve gelir seviyesi değil, ailenizin irtibatlı olduğu sosyal çevrenin de genel eğitim ve gelir seviyesi sizin hayatta nelerle karşılaşacağınızı, size hangi kapıların açılıp hangi kapıların kapanacağını belirliyor. Mezosistem dediğimiz ilişkiler ağı çocuğun gelişimine bağımsız olarak etki ediyor. Ergenlik dönemi aynı zamanda çocukların artık yavaş yavaş sosyal ve politik gündeme kafa yorduğu, kendi kimliklerini oluştururken kültürel, siyasal ve ahlaki sorulara yanıt aradığı bir dönem. Bu bağlamda ergenler yaşadıkları ülkenin idare biçiminden, yasalardan, başta eğitim ve istihdamı belirleyen politikalardan son derece derin bir şekilde etkileniyorlar. Tüm dünyada toplumsal sorunlar karşısında gençlerin en duyarlı kesim olması boşuna değil. Gelecek kaygısının had safhaya ulaştığı bu dönem, belki de makro faktörlerin bireyleri en çok etkilediği dönem. Son olarak yine Bronfenbrenner'in modelini takip edersek, en son etki halkasının kronosistem, yani yaşadığımız tarihsel dönemin trendleri olduğunu görürüz. Son dönemde tüm dünyada yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi gençler sadece kendi ülkelerini değil yaşadıkları gezegeni de daha evvelki kuşaklardan daha fazla dert ediyorlar. Başta küresel ısınma ve global gelir adaletsizliği olmak üzere tüm dünyayı ilgilendiren sorunlarla ilgilenen gençler artık kendi ülkelerindeki yaşlılardan ziyade başka ülkelerdeki gençlere benziyorlar. Kısaca özetlersek gençleri anlamak için onları yalnızca kendilerinden kaynaklı psikolojik faktörlerle değerlendirmemiz yetmez. Ergenlik önceki gelişim dönemlerinden çok daha fazla çevresel faktörlerin belirlediği bir gelişim dönemidir. Ancak çevresel faktörlerin gençlerin gelişimi üzerindeki etkilerini anlamak için tek tek her bir faktöre bakmak yetmez. Farklı faktörlerin bir arada kişinin gelişimine olan tekli ve çoklu etkilerini anlamamız da gerekir. Biliyorum böyle derken basit olanı karmaşıklaştırdığımı düşünüyorsunuz. Ama bu kitap boyunca amacım karmaşık olanı basitleştirmek olacak. O nedenle sık sık Bronfenbrenner'in ekosistemlerine gönderme yapacağım. Gelişimin evreleri, Erik Erikson'un psikososyal gelişim teorisi. Ergenlik deyince ilk akla gelen kuramcı olan Erik Erikson, 1902 yılında Frankfurt'ta dünyaya gelip farklı ülkelerde yaşadıktan sonra Amerika'da akademik çalışmalar yapan bir düşünür. Hem içine doğduğu Alman toplumu hem de ailesi nedeniyle erken yaşlarda ben kimim sorusunu soran Erikson, ergenlik döneminde akranları gibi üniversiteye gitmek yerine sonradan literatüre soktuğu gibi birkaç yıl kendisini aramak için Avrupa'yı dolaşır ve bu maceradan yola çıkarak başka gençlere de aynı şeyi önerir. Kimliğini bulmak için 1-2 yıllık bir gap, yani ara dönem, gerçekten de bazı gençlere iyi gelir. Son yıllarda üniversite öncesi dönemde alınan bir yıllık ara yılın mucitlerinden biridir Erikson. Erikson kendi kimlik arayış sürecini bir azınlık mensubu olması ve o azınlık içinde bile kendi fiziğiyle farklı olması nedeniyle epey sancılı geçirir. Pek çok kuramcı gibi Erikson da kendi yaşadığı kimlik arayışı sancılarını hesaba katarak oturup yeni bir gelişim kuramı geliştirir. Her ne kadar uzunca bir süre Sigmund Freud'un kızı Anna Freud tarafından desteklenmiş olsa da Erikson, Freud ve çağdaşı pek çok kuramcının gelişimi erken yıllarla ve daha ziyade biyolojiyle açıklayan kuramsal çerçevesini reddeder ve insan gelişiminin doğumdan ölüme kadar uzanan 8 ayrı evresini literatüre sokar. Bugün tüm dünyada psikoloji derslerinde bu 8 evre alanın temel yapı taşlarından biri olarak okutulur. Erikson'a göre bu 8 gelişim evresinin her birinde o döneme has bir çatışma vardır. Bir evrede aşılamayan çatışma sonraki evrelerde karşımıza ertelenmiş bir hesap olarak çıkar. Eğer o hesabı doğru dürüst göremezsek sonraki evrelerde sıkıntıların artacağını kestirebiliriz. İdeal olan yani yeğlenen durum bireyin içinde bulunduğu evredeki temel çatışmayı yaşayıp aşması ve bir sonraki aşamaya geçmesidir. Peki nedir bu 8 evre? 1. Bebeklik evresi 0-1 yaş. Çocukların doğumuyla başlayan bu dönemin temel çelişkisi güven ya da güvensizlik duygusu. İlk yılda kurulan bu önemli duygusal bağ bir ömür boyunca etkisini devam ettiriyor. Ancak Erikson'un ilk yılda sınırladığı bu kavramın daha sonraki yıllarda da gelişmeye devam ettiğini biliyoruz. 2. Erken çocukluk evresi 2-3 yaş. Artık giderek yürümeye ve konuşmaya başlayan çocuklar için temel gelişim çelişkisi özerklik ile utanç arasında yaşanır. Bir önceki dönemden güvenle çıkan çocuk, bu dönemde daha rahat bir şekilde bireyselleşmesinin nüvesi olan özerkliğe adım atar. Tersi utanç duygusunun sonraki dönemlere taşınmasına yol açar. 3. Okul öncesi evresi 3-5 yaş. Giderek ebeveynlerin yanı sıra akranlarıyla da önce paralel sonra diyaloğa dayalı oyun oynayan çocuk bu dönemde girişimcilik ile suçluluk duyguları arasında gidip gelir. Önceki dönemlerden güvene dayalı bir ilişkiyle özerkliğini kazanmış bir şekilde gelen çocuk, bu dönemde de daha rahat bir şekilde inisiyatif alarak etrafını keşfetmeye başlar. Tersi suçluluk duygusunun sonraki dönemlere taşınmasına yol açar. 4. Okul evresi 6-11 yaş. Okula başlayan çocuklar için anne babanın yerini öğretmen ve akranlar alır. Artık evden bağımsız bir ortamda yaşamaya alışan çocuklar için temel gelişim çelişkisi beceri ile aşağılık duygusu arasında yaşanır. Önceki dönemlerdeki temel çelişkileri zamanında aşan çocuklar bu dönemde daha sağlıklı bir şekilde yeni beceriler kazanmaya başlar. Tersi aşağılık kompleksi olarak sonraki dönemlere miras kalır. 5. Ergenlik evresi 11-18 yaş. Erikson'un belki de en büyük katkısı bu dönemin temel çelişkisini kimlik arayışı olarak tarif etmesidir. Ergenlik döneminde çocuk ya kendi kimliğini arayıp bulacak ya da kimlik kargaşası yaşayarak kendi benliği konusunda tereddütlere kapılacaktır. Bir önceki dönemlerde özgüveni, özerkliği, inisiyatif almayı, beceri kazanmayı başarmış bir şekilde gelen çocuk, ergenlik döneminde de ben kimim sorusuna yanıt bularak kimlik arayışını başarıyla tamamlayacaktır. Önceki dönemlerde aşılması gereken çelişkileri zamanında ve doğru desteklerle aşamayan çocuk ise ergenlik döneminde kimlik arayışında zorluk çekecek, özgüven yoksunluğu, tek başına kalma korkusu ya da inisiyatif alma beceriksizliği nedeniyle kendi kimliğini bulma noktasında kafası karışacaktır. 6. Genç yetişkinlik evresi 20-30 yaş. Bu döneme artık beliren yetişkinlik diyoruz. Dönemin gelişimsel çelişkisi yakın ilişkileri sağlıklı bir şekilde kurup kuramamaktır. Önceki dönemlerden sağlıklı bir şekilde geçip 20'li yaşlarına gelen yetişkin bu dönemde ailesi dışındaki yetişkinlerle ve özellikle romantik partnerleriyle yakın, samimi ilişkiler kurma konusunda da daha başarılı olacaktır. Özellikle üniversite ve sonrası iş yaşamında farklı sosyal kesimlerden gelen yetişkinlerle sağlıklı ilişkilerin kurulması bu dönemin temel kazanımı olarak karşımıza çıkıyor. Din, dil, ırk ya da siyasi kimliklerinden dolayı kendisinden farklı olan kişilerle kurulan ilişkilerde başarısızlık hem bu dönemde hem de sonrasında kişinin sosyal ve duygusal sorunlar yaşamasına yol açmaktadır. 7. Yetişkinlik evresi 30-65 yaş. Bu dönem kişinin toplumun üretken bir parçası olarak hayatın her alanına katıldığı bir evredir. İnsan gelişiminin en uzun dönemlerinden olan yetişkinlik yıllarında bireylerin temel gelişim çelişkisi toplumun üretken, katılımcı bir parçası olup olmamasıdır. Üretkenlik yalnızca istihdama katılım yani kariyer gelişimi anlamını değil, aynı şekilde sivil ve siyasi hayata katılım ve istiyorsa ev ve aile kurma, çocuk yetiştirme anlamını da içerir. Bu dönemde üretken bir birey olmak için önceki dönemlerdeki gelişim aşamalarını başarıyla geçmiş olmak şartı yine geçerlidir. Eğer kişi çocukluk dönemini özgüven ve özerklik bakımlarından başarıyla aşamamışsa ya da ergenlik ve beliren yetişkinlik dönemlerinde kendini tanıma ve ilişki kurma noktalarında belli kazanımlar elde etmemişse toplumda üretken bir yetişkin olmakta çeşitli sıkıntılar yaşayacaktır. 8. Yaşlılık evresi 65 artı yaş. Erikson, yaşlılık döneminin gelişim psikolojisinin temel evrelerinden biri olarak ele alınmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu evreyi bir ömrün sonu olmaktan ziyade kendi içinde yine gelişim çelişkileri olan bir dönem olarak ele almıştır. Erikson'a göre yaşlılık evresinde bireyler hayatlarının muhasebesini yapar, bir nevi taşların yerine oturup oturmadığının hesabını çıkarır. Bu dönemde dönüp hayatının önceki evrelerini inceleyen birey ya benliğinin tamamlandığını görüp emekliliğin tadını çıkarır ya da geçmişte aşamadığı çelişkileri dert ederek umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılır. Bu umutsuzluğu Erikson bir son hesap olarak görmez. Tersine Erikson'a göre yapılması gereken işler vardır. Özetle gelişim doğumda da ölümde de var olan, başı da sonu da biz nefes aldığımız sürece devam eden bir maceradır. Bu kitapta biz bu maceranın Erikson'un 8 evresinden ikisine odaklanarak irdeleyeceğiz. Ergenlik ve beliren ergenlik evresi. Bu kitap boyunca inceleyeceğimiz gibi ergenlik de diğer dönemler gibi inişleri çıkışları olan bir gelişim evresi. Tıpkı öncesinde gelen çocukluk ya da erken çocukluk dönemleri gibi, tıpkı sonrasında gelen yetişkinlik evreleri gibi ergenlik dönemi de tabii ki belli gelişimsel çelişkiler içeren bir süreç. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 39.